Ayrım 8, sayfa 104. 2. Annem 100 günlük olan beni ve 8. ablamı Papaz Mallory'yi görmeye götürdüğünde ay çürüğü bayramıydı. Kilisenin caddeye bakan kapısı kapalıydı ve üzeri dine küfreden yazı ve karalamalarla kaplanmıştı. Küçük ve dar bir sokağı takip ederek kilisenin arka avlusuna çıktık. Kilisenin küçük kapısını yumrukladık. Kapının yanındaki bir kazıkta sıska bir süt keçisi bağlıydı. Keçinin yüzü öyle uzundu ki gören bunun bir keçinin yüzü değil de bir eşek, deve ya da yaşlı bir kadının yüzü sanabilirdi. Keçi kasvetli bakışlarıyla annemi şöyle bir süzdü. Annem ayağının ucuyla keçinin çenesine vurdu. Keçi dokunaklı bir çığlık attı. Ardından başını eğip otlamaya başladı. Avlunun içindeki gümbürtüye Papaz Mallory'nin öksürüğü eşlik etti. Annem zili çaldı. Kapı bir gıcırtıyla yarısına kadar açıldı. Annem kucağında ablam ve benimle aralıktan içeriye sızdı. Papaz Mallory kapıyı kapattı, ardına dönüp uzun kollarıyla bizi kucağına aldı. Ardından yerli ağzıyla şöyle dedi. Cancağızlarım benim, gözümün bebekleri, belimin meyveleri. Bu sırada Sha Yueliang ve onun daha yeni topladığı kara kaçan misket tüfeği birliği bizim cenaze alayının geçtiği yolu takip ederek mutluluk içinde köye doğru geliyordu. Yolun bir tarafında buğdaylar arasında yükselen sonbahar darıları, diğer tarafında ise Mo Nehri'nden ta buralara kadar uzanan sazlıklar vardı. Sıcak bir yaz güneşi ve tatlı bir yağmur tüm bitkilerin deli gibi büyümesini sağlamıştı. Sonbahar darılarının yaprakları bol ve etli, sapları ise kalındı. Boyları bir insan boyunu aşmasına rağmen hala başaklanmamışlardı. Gür ve siyah sazların sapları ve yaprakları beyaz tüylerle kaplıydı. Çoktan sonbahar ortasına gelmiş olmamıza rağmen havada bir nebze bile sonbahar kokusu yoktu ama gökyüzü sonbaharın o mavi gökyüzüydü işte. Ve güneş ışınları da sonbaharın o güzel ve parlak sonbahar ışınlarıydı. Sha Yueliang ve 28 adımı aynı renkte siyah eşeklere binmişlerdi. Bu eşekler Wulian kasabasının dağlık bölgesinde yetişen eşeklerdi. Eşeklerin iri gövdeleri ve koca kafaları vardı. Bacakları çok atletikti. At kadar hızlı olmasalar da uzun yola dayanıklıydılar. Sha Yueliang 800 eşeğin arasından bu iyiliş edilmemiş gür sesli gençliğinin baharında olan 28 siyah eşeği özel olarak kendi seçip misket tüfeği taşıyan birliğinin binek hayvanları yapmıştı. Bu 28 eşek dar patikada siyah bir dere gibi akıyordu. Havayı saran süt beyazı bir sesin içinde eşeklerin sırtlarına gün ışığı vuruyordu. Köyün yıkık çam kulesi ve gözetleme kulesi uzaktan görüldüğünde Sha Yueliang bindiği eşeğin dizginlerini çekip eşeği durdurdu. Ama arkada kalan eşekler inatla üzerine yürüdüler. Sha Yueliang ardına dönüp birliğine eşeklerinden inmelerini emretti. Ardından yüzlerini, boyunlarını ve eşeklerini yıkamalarını emretti. Sha Yueliang'ın sıska kara yüzünde ciddi ve ağır bir ifade vardı. Eşeklerinden inip arkada tembel tembel oyalanan adamları sert bir şekilde azarladı. Yüz, boyun ve eşek yıkama işini mükemmel bir seviyeye çıkardı. Bugünlerde Japonlarla savaşan gerilla birliklerinin mantar gibi çoğaldığını söyledi. Her yerdeydiler. Kara kaçan misket tüfeği birliğinin kendi tarzlarını ortaya koyarak diğer gerilla birliklerini bastıracağını ve sonunda bu toprakları Gaoemi Kuzeydoğu bucağını ele geçireceklerini söyledi. Halkın gözüne girmek için de yaptıkları ve söylediklerinde çok dikkatli olmalıydılar. Onun seferberliğinde birliktekilerin de morali yükseldi. Üstlerini çıkarıp sazların üstüne astılar. Nehrin sır kenarında durup başlarını, yüzlerini ve boyunlarını su sıçrata sıçrata yıkadılar. Yeni tıraş edilmiş kafa derileri güneşin altında yeşil yeşil parladı. Sha Yueliang omuz çantasından bir kalıp sabun çıkardı. Sabunu küçük parçalara böldü. Adamlarına birer parça sabun verip üzerlerindeki kiri güzelce temizlemelerini istedi. Kendi de omuzundaki kırmızı mor yara suya değinceye kadar nehre girip ensesindeki kirleri ovuşturdu. Onlar yıkanırken eşeklerin bir kısmı sazların yapraklarını, bir kısmı da dır yapraklarını kemiriyordu. Bir kısmı birbirinin kıçını dişliyor, bir kısmı da bir köşede derin düşüncelere dalmış bir halde kalık kamışlarını kınlarından çıkarıp karınlarına vuruyordu. Eşekler işte böyle her biri kendi zevkinin tadını çıkarırken annem Papaz Mallory'nin kollarından kendini zor atıp ona şöyle sıkıştı. Şöyle çıkıştı. Seni eşek, çocukları eziyorsun. Papaz Mallory bembeyaz dişlerini ortaya seren bir tebessümle özür diler gibi gülümsedi. O koca kırmızı elini bize doğru uzatırken bir an durdu. Ardından diğer elini uzattı. Onun bir parmağını tutunca şapır şupur sesler çıkardım. 8. ablamsa bir taş bebek gibiydi. Ne ağladı ne de olduğu yerden kıpırdadı. Ablam doğuştan kördü. Annem eliyle beni göstererek bak sana gülüyor dedi. Sonra kendimi papazın o terli koca ellerinde buldum. Başını benim başımın altına koyunca başının tepesindeki kızıl saçları ve çenesindeki sarı tüyleri gördüm. Kartal gagasını andıran bir burnu ve şefkatle parlayan gök mavisi gözleri vardı. Birden omurgamda iğne gibi batan bir sızlanma hissedince baş parmağını ağzımdan çıkardım. Salya sümük zırlamaya başladım. Sırtımdaki acı iliklerime kadar varınca gözlerim yaşlarla doldu. Terli dudaklarıyla beni alnımdan öpünce dudaklarının titrediğini hissettim. Ağzından acı bir soğan kokusuyla keçi sütü kokusu geliyordu. Beni annemin kucağına geri verirken mahcup bir tavırla "Çocuğu korkuttum galiba, korkuttum mu?" dedi. Annem 8. ablamı papaz Malory'ye uzatıp beni kollarına geri aldı. Sırtımı sıvazlayıp bir güzel pışpışladı. Beni sallarken "Ağlama ağlama, o kim biliyor musun? Tanımadın mı onu? Ondan korkuyor musun? Ondan sakın korkma, o iyi bir adam, o senin baban, o senin vaftiz baban" dedi. Sırtımdaki ağrı devam ediyordu ve çığlık çığlığa ağladım. Annem gömleğimi açıp meme ucunu ağzıma sokuverdi. Annemin memesine denize düşmüş de bulduğu ilk tadı sarılan gibi biri gibi sarılıp emdim de emdim. Sütünde çimen tadı vardı ve süt boğazımdan akarcasına mideme boşaldı. Fakat sırtımda devam eden ağrı beni memelerden alıkoyunca tekrar ağlamaya başladım. Papaz Malory ellerini huzursuz bir şekilde ovuşturmaya başladı. Duvarın yanına koşup püskülleri olan bir sap ot kopardı. Otu gözlerimin önünde bir o yana bir bu yana sallamaya başladı. Ama sonuç nafileydi. Ağlamaya devam ettim. Ardından tekrar duvarın kenarına koşturup epey uğraşarak ay büyüklüğünde ve altın sarısı taş yaprakları olan bir ayçiçeği kopardı. Ayçiçeğini yüzüme doğru tutup sallamaya başlayınca çiçeğin kokusu ilgimi çekti. Papaz Marori'nin duvara doğru deli gibi koşuşturmaları sırasında 8. ablam hiç ses çıkarmadan kucağında uyuyordu. Anne, güzel oğlum benim, bak vaftiz baban sana gökten ayı koparıp getirmiş dedi. Aya doğru elimi uzatınca sırtımda garip bir ağrı duydum. Yeniden ağlamaya başladım. Çocuğun nesi var böyle diye sordu annem kireç gibi ve terleyen bir yüzle. Papaz Malory, bak bakalım belki bir yerine bir şey batmıştır dedi. Annem, Papaz Malory'nin yardımıyla doğumunun 100. günü için bana özel olarak diktiği kırmızı giysimi çıkartınca giysinin dikiş yerlerinin birinde kalmış bir iğne buldu. İğne sırtımda bir dizi kanayan delik açmıştı. Annem iğneyi çıkarıp duvarın dışına fırlattı. Zavallı yavrum diye ağlamaya başladı annem. Hepsi benim suçum. Dayak yesem yeridir. Sonra kendini sertçe tokatladı. Ardından bir tokat daha attı. Tokadın çıkardığı ses çok keskindi. Papaz Malory annemin elini tutup ardına geçti. Sonra bizi kollarıyla sımsıkı sardı. O terli dudakları ve annemin yanağından, kulaklarından ve saçından öperek alçak bir sesle. Senin suçun değil ki, benim suçum, suçlu olan benim diye mırıldandı. Onun bu sevecenliği karşısında annem yavaş yavaş sakinleşti. Küçük kapının eşiğine oturup meme ucunu yine ağzıma soktu. O tatlı süt boğazımı ıslatırken sırtımdaki ağrı yavaş yavaş azaldı. Ağzımda meme ucu bir elimle annemin memesini tutarken ayağımı uzatıp diğer memesini korumaya aldım. Annem ayağımı aşağı aldı ama elini çeker çekmez ayağımı tekrar memesine koydum. Annem şaşkın şaşkın. Üzerini giydirirken giysiyi ters çevirip bakmıştım. İğne filan yoktu. O moruğun işidir bu. Anaoğlu bizden nefret ediyor dedi. Biliyor mu bizden bahsettin mi diye sordu Papaz Malory. Söyledim, beni söylemeye mecbur etti. Çok zorlayınca dayanamadım. Ah şu moruk yok mu? Tam bir cadı dedi annem. Papaz Malory 8. ablamı anneme uzatıp onu da emzirsene. İkisi de Tanrı'nın birer lütfu. Aralarında ayrım yapmak olmaz dedi. Annem yüzü kızararak 8. ablamı kucağına aldı. Diğer memesinin ucunu onun ağzına sokacakken ayağımla ablamın karnını tekmeledim. 8. ablam bas bas bağırmaya başladı. Gördün mü? Bu küçük şeytanın zorbalıkta üstüne yok. Sen biraz keçiyi sağ da kızı besle dedi annem. Papaz Malory 8. ablamı keçi sütüyle doyurduktan sonra onu kangın üstüne yatırdı. 8. ablam hiç ses çıkarmadan yattı. Naiflikten ölecekti. Papaz Malory'nin gözleri başımdaki yumuşak sarı saçları görünce şaşkın bir ifadeyle parladı. Bu bakışı fark eden annem başını kaldırıp "Neye bakıyorsun öyle? Anasıyla oğlunu tanıyamadın mı?" diye sordu. "Hayır," dedi Papaz Malory başını iki yana sallayarak. Yüzünde aptal bir gülümsemeyle "Bu şey var ya, seni kurt gibi emiyor." Annem ona çapkın bir bakış atıp "Kime çekmiş acaba?" diye homurdandı. Papaz Malory daha da aptal bir gülümsemeyle "Bana mı benziyor? Ben küçükken nasıl bir çocuktum acaba?" dedi. Bakışları bir tavşanınkiler gibi bulanıklaştı. Buradan binlerce kilometre uzaklıktaki bir yerde geçirdiği çocukluğu aklına düşünce gözlerinden birkaç damla yaş aktı. Neyin var diye şaşkınlıkla sordu annem. Papaz Mallory utancını gizlemeye çalışan bir tavırla kuru bir kahkaha atıp koca elleriyle gözyaşlarını sildi. Bir şeyim yok diye karşılık verdi. Çin'e. Ben Çin'e geleli kaç yıl oldu? Annem hoşnutsuz bir sesle, ben kendimi bildim bileli buradasın. Sen de buralı oldun artık. Aynı benim gibi dedi. Hayır dedi papaz Mallory. Benim köklerim başka bir ülkeye ait. Ben buraya başpiskopos tarafından Tanrı'nın elçisi olarak gönderildim. Kilisenin bana verdiği bunu kanıtlayacak belgelerim vardı bir zamanlar. Annem gülerek, ah senin yaşlı bunak. Bir keresinde enişten bana senin sahtekar bir yabancı şeytan olduğunu söylemişti. Şu bahsettiğim belgeleri de pindulu bir kalpazandan almışsın dedi. Saçmalık dedi papaz Mallory çok alınmış bir tavırla. Ardından o koca elli yuğu eşeğin teki diye küfretti. Annem mutsuz bir ifadeyle böyle küfretmemelisin. O benim eniştem, bana çok iyiliği dokunmuştur. Ona gönül borcum var dedi. Papaz Mallory eğer senin enişten olmasaydı onu taşaklarını koparırdım dedi. Annem benim enişten bir vuruşta koca bir eşeği yere devirir dedi. Papaz Mallory keyifsizce sen de benim İsveçli olduğuma inanmazsan o zaman bana kim inanır dedi. Ardından yere çömelip tütün kesesini çıkardı. Piposunu doldurup sessizce içmeye koyuldu. Annem içini çekip tamam senin gerçek bir yabancı olduğunu kabul ediyorum. Bu sana yetmez mi? Ne diye bana sinirleniyorsun? O kadar Çin'in içinde sana benzeyen var mı? Hele o saçların dedi. Papaz Mallory'nin yüzünde çocuksu bir gülümseme belirdi. Bir gün belki ülkeme geri dönebilirim dedi düşünceli bir tavırla. Ama öyle bir şansım olsa belki gitmezdin de. Tabii sen de benimle gelirsen o başka. Deyip annemin yüzüne baktı. Annem, sen buradan ayrılamazsın. Ben de böyle ayrılamam. Burada huzuru bulduk. Öyle dememiş miydin sen? Hem bir insanın saç rengi ister kızıl, ister sarı, ister siyah olsun. Hepimizin Tanrı'nın kuzuları olduğunu da söylememiş miydin? Kuzunun tek istediği çayır çimen değil mi? Gavami, Kuzeydoğu bucağında bol bol çayır çimen var. Niye geri dönesin ki dedi. Yeter dedi papaz Mallory duygu yüklü bir sesle. Seni gibi mucizevi bir çimen buradayken başka nereye gitmek isteyebilirim ki? Annem ve papaz Mallory'nin konuştuğunu gören eşek bu fırsattan yararlanıp çekmekte olduğu değirmen taşının üzerindeki unları midesine indirdi. Papaz Mallory eşeğin yanına gidip ona bir şamar savurunca eşek değirmen taşını gürültüyle döndürmeye devam etti. Annem çocuklar uyudu sana onu elerken yardım edeyim gidip bir hasır getir de şu gölgeliğe sereyim dedi. Papaz Mallory hasırı çınar ağacının gölgesine serdi. Annem beni hasırın üzerine yatırırken hala memesini emiyordum. Annem, bu çocuk sanki hiç doymak bilmeyen bir kuyu gibi. Yakında iliğimi emecek dedi. Papaz Mallory eşeğin başında durup onu çalışmaya zorladı. Eşek değirmen taşını döndürüyordu. Değirmen taşı buğday tanelerini öğütüyordu. Buğday taneleri öğütülüp ona dönüşürken patır patır değirmen taşının altındaki tepsiye dökülüyordu. Annem çınar ağacının altında elinde söğüt ağacından yapılmış bir sepetle oturuyordu. Sepetin üzerindeki ağı düzeltip öğütülmüş unu hiç acele etmeden belli bir ritimle öne ve arkaya sallayarak elekten geçirdi. Elekten geçen unlar iyi öğütülmemiş buğday kırıklarını eleğin üzerine bırakarak sepetin içine döküldü. Çınar yapraklarından süzülerek geçen gün ışığı benim yüzüme ve annemin omuzlarına vuruyordu. Papaz Mallory bir ağaç dalıyla eşeğin kıçına vurup tembellik etmesini önlüyordu. Eşek bizim ailenin eşeğiydi. Papaz Mallory onu bu sabah un öğütmek için bizden ödünç almıştı. Eşek ağaç dalının darbeleri altında var gücüyle değirmen taşını döndürüyordu. Tüylerinin rengi terden daha bir koyulaşmıştı. Kapının ardından keçinin memeleri duyuldu. Keçinin melemeleri eşliğinde kapı itilerek aralandı. Bizim evin o benimle aynı gün doğmuş olan küçük katırı güzelin başını kapıdan içeri uzattı. Eşek sinirlenerek ardına doğru çifte atmaya başladı. Annem çabuk katırı içeriye al dedi. Papaz Mallory bir koşu kapının yanına gidip var gücüyle katırı geri geri etti. Ardından kapının kancasını çıkardı. Kapı açılır açılmaz katır içeri dalınca papaz Mallory kendini geri çekti. Katır anasının bacakları arasına girip memelerini emmeye başladı. Eşek birden sakinleşti. Annem içini çekerek insanlarla hayvanlar ne kadar da birbirine benziyor dedi. Papaz Mallory annemi onayladığını bildiren bir tavırla başını salladı. Bizim evin eşeği papaz Mallory'nin avlusunda açık havada duran değirmen taşının yanında kendi piçini emzirirken Shayualeng ve adamları kendi eşeklerini ovuşturmakla meşguldüler. Eşeklerin yelelerini ve ince kuyruklarını özel bir kaşığıyla tımar ettikten sonra eşeklerin tüylerini iyi pamukludan bir bezle kurulayıp balmumuyla cilaladılar. 28 eşek yepyeni bir görünüm kazandı. 28 adam güçlü, enerjik ve eyleme geçmeye hazır hissetti kendilerini. 28 misket tüfeğiyle gıcır gıcır parlıyordu. Her adamın belinde biri büyük, diğeri küçük olan iki su kabağı asılıydı. Büyük olanında borut, küçüğünde ise saçmalar vardı. Kabaklarının dışına 3 kat tunk yağı çekilmişti. Dipnot: tunk yağı, tunk ağacından elde edilen verniğe benzer bir yağ. 56 kabak gün ışığında pırıl pırıl parlıyordu. Adamlar haki kumaş pantolon ve siyah ceket giymiş, başlarına darı saplarından örülmüş ucu sivri sekizgen birer hasır şapka takmışlardı. Şayuya Lang'ın başındaki şapkada onun birliğin lideri olduğunu belirten kırmızı bir püskül asılıydı. Adamlarından ve eşeklerinden memnun olmuş bir tavırla onlara bakıp, "Kardeşlerim, işte şimdi kendimize geldik. Onlara parlak eşekleri ve misket tüfekleri olan bir birliğin nasıl bir şey olduğunu göstermenin zamanıdır," dedi. Konuşması bittikten sonra eşeğine atlayıp eşeğin sağrısına vurdu. Eşek hemen rüzgar gibi uçtu. Atlar çok hızlı olabilir ama eşekler çalım ata ata yürür. Ata binmek sürücüsüne itibar kazandırır ama eşeğe bindiniz mi değmeyin keyfinize. Eşekle tek vücut olur, rahat yol alırsınız. İşte böyle göz açıp kapayana kadar bizim Dalan kasabasının sokaklarında beliriverdiler. Sokaklar şimdi hasat zamanının sokakları gibi değildi. Hasat zamanı yoldan bir at geçse yolu tozu dumana katar, sokaklar şimdi bardaktan boşanırcasına yağan yaz yağmuruyla birlikte pırıl pırıl olmuştu. Şah Yualiang ve birliği yoldan geçerken eşeklerinin beyaz soyanak izlerini ve tabii ki de keskin nal seslerini bıraktılar. Şah Yualiang'ın siyah eşeklerin ayaklarında at nalları vardı. Bu onun kendi buluşuydu. Eşeklerin keskin nal sesleri önce çocukların, sonra da belediye muhasebecisi olarak çalışan Yao Xin'in dikkatini çekti. Yao Xin'in üzerinde eskilerden kalma bir mandarin cübbesi vardı. Kulağının arkasına sıkıştırdığı o çiçekli kurşun kalemiyle binadan koşarak çıktı. Şah Yualiang'ın eşeğini karşılayıp önlerinde saygıyla eğildi. Tüm yüzüne yayılan bir gülümsemeyle, "Komutanım, hangi birlikten olduğunuzu sorabilir miyim? Burada mı kalacaksınız yoksa sadece yoldan mı geçiyordunuz? Bendenizin sizlere ne gibi bir yardımı dokunabilir?" dedi. Şah Yualiang eşeğinden inip, "Biz Karakaçan ve Misket Tüfeği Birliği'yiz. Yodong Yarımadası'nda Japonlara karşı savaşmak için geldik. Burada Dalan kasabasında uzun süre kalıp bir anti-Japon direniş birliği organize edeceğiz. Bunun için bize kalacak bir yer, eşeklerimizi doyurmak için saman ve bir ocak lazım. Bize öyle tam teşekküllü bir sofra kurmanıza gerek yok. Basit şeyler, yumurta ve lavaş yeter. Ama Japonlarla bu siyah eşeklere binip savaşacağımızdan onların iyi beslenmesi gerek. Saman çöpsüz olsun. İçine biraz da kepek karıştırın. Suları da yeni çekilmiş kuyu suyu olmalı. Taşkın Ejderha Nehri'nin o çamurlu suyu kesinlikle olmaz," dedi. "Komutanım," dedi Yao Xi, "böyle büyük bir görevin altından kalkamam ben. Gidip Sayın Belediye Başkanımıza danışmalıyım." "Yo, hayır, kendisi İmparatorluk Ordusu tarafından daha yeni Barış Muhafızları Heyeti'nin başkanlığına atandı." "Anasını şey ettiğimin saksocusu," diye sövdü Şah Yüelyen karanlık bir yüzle. "Japonlara hizmet eden herkes vatan haini bir ittir." Yao Xi, "Komutanım, belediye başkanımız bu göreve kendi isteyerek atanmadı. Zorladılar onu. 100 dönümlük verimli arazisi ve bir sürü binek hayvanı var adamın. Yediği önünde, yemediği arkasında. Giyim kuşam sorunu da yok. Bunu kabul etmesi tamamen zorlamayla oldu. Ya da şöyle diyeyim, bu işi yapacak adam zaten bulunacaktı. Başkası yapacağına bizim kahyanın yapması," dedi. "Beni ona götür," dedi Şah Yualiang. Eşekli birlik belediye binasının giriş kapısında dinlenirken Yao Xi, Şah Yuelang'ı Mutluluk Malikanesi'ne götürdü. Mutluluk Malikanesi 7 bölümden oluşan, her biri geniş bir avluya ve birbirine açılan kapıların olduğu 15 odalı bir labirente benziyordu. Şah Yuelang, Sima Ting'i ilk gördüğünde Sima Ting yatağa uzanmış, yaraların iyileşmesini bekleyen Sima Ku ile tartışmaktaydı. Sima Ku, 5. ayın 5'inde köprüyü ateşe vermiş, Japonları yakacağı yerde kendi kıçını yakmıştı. Uzun süre iyileşmeyen yarası da yatak çıbanına dönüşmüştü. Şimdi sadece yüzüstü ve kıç havada yatabiliyordu. "Ağabey," dedi Sima Ku. Yatakta elleriyle kendini destekleyerek başını kaldırdı. Gözleri alev alev yanıyordu. "Seni puşt, seni koca puşt. Bu Barış Muhafızları Heyeti'nin başkanı. Japon köpeğidir, gerilla birliklerinin eşeğidir. Demirci körüğüne kaçan bir faredir. İki tarafında nefret ettiği bir olur çıkarsın. Kimse kabul etmedi. Sen niye kabul ettin?" "Saçmalama, iyice sıçtın batırdın," dedi Sima Ting mağduriyetinden emin bir tavırla. "Sadece bir orospu çocuğu bu görevi seve seve kabul eder. Japon askerleri süngülerini karnıma dayamıştı. Komutanları tercüman Ma Yilong aracılığıyla bana şöyle dedi. Kardeşin Sima Ku, haydut Şah Yuliang'la birleşip köprüyü ateşe vererek bize pusu kurdu. İmparatorluk ordusu ağır kayıplar verdi ve ilk kişi olarak mutluluk malikanesi yakıp yıkma kararı aldık ama senin dürüst bir adam olduğunu düşündüğümden sana dokunmuyorum. İşte benim heyet başkanı olmamın yarı suçlusu sensin. Tartışmayı kaybeden Simaku, şu lanet olası kıçım ne zaman iyileşecek acaba diye küfretti. En iyisi hiçbir zaman iyileşmemesi. Böylece bana daha az zarar verirsin dedi Simatink hararetli bir şekilde. Ardına dönüp gitmeye davrandığı sırada kapının ağzında gülümseyen Shao Yuelang'ı gördü. Yaosi tam öne çıkıp konuşacağı sırada Shao Yuelang, Sima Başkan, ben Shao Yuelang'ım diye araya girdi. Simatink daha cevap veremeden Simaku yatağında dönüp yüksek sesle şöyle dedi. Anasını siktiğimin Shao Yuelang'ı sen misin? Namı diğer kişi Şah. Bendeniz şimdi kara kaçan ve misket tüfeği gerilla birliğinin komutanıyım dedi Shao Yuelang. Kahya yardımcısı Simaku'ya köprüyü ateşe verdiği için teşekkürlerimi sunarım. Seninle ben o gün gökten gelen dikişsiz bir giysi gibi birbirimize kusursuz bir biçimde uyuştuk. Seni anasını siktiğimin dedi Simaku. Sen hala yaşıyor musun? Bugünlerde neyin savaşını veriyorsun? Pusu kuruyoruz dedi Shao Yuelang. Pusu kurmakmış öyle mi dedi Simaku. Eğer köprüyü ateşe vermeseydim demek çamura saplanıp ayaklar altında ezilecektim. Ah! Ben de yanık tedavisinde kullanılan bir ilaç var. Sonra adamlarımdan biriyle sana gönderirim dedi Shao Yuelang. Tüm yüzüne yayılan bir gülümsemeyle. Simating Yaosi'ye komutan Shao'ya ikram etmek için yiyecek bir şeyler getirin dedi. Yaosi çekinerek barış muhafızları heyetini daha yeni kurduk. Hiç paramız kalmadı dedi. Simating nasıl bu kadar aptal olabiliyorsun? İmparatorluk ordusu sadece bizim evin imparatorluk ordusu değil. Bu kasabanın 800 hanesinde de imparatorluk ordusu. Misket tüfeği birliği de sadece bizim evin misket tüfeği birliği değil. Bu kasabadaki herkesin misket tüfeği birliğidir. Kasabadaki bütün hanelerden yiyecek ve para topla. Bu kasabanın misafirleriyle bu kasabadaki herkes ilgilenecek, içkiler benden dedi. Shao Yuelang gülerek Sima Başkan bakıyorum da bir eliniz yağda bir eliniz balda dedi. Başka çarem mi var? Bizim papaz Malone'nin dediği gibi anasını satayım. Ben cehenneme gitmeyeceksem kim gidecek dedi Simating. Papaz Malone tencerenin kapağını kaldırıp daha yeni çekilmiş undan yapılan noodle'ları kaynayan suyun içine attı. Noodle'ı yemek çubuklarıyla karıştırıp tencereyi kapattı. Ocakta ateş yakmakta olan anneme yüksek sesle ateşin biraz canlanmaya ihtiyacı var dedi. Annem onu başıyla onaylayıp ocağın altına altın renkli ve yanarken çok hoş kokular yayan buğday saplarından biraz daha koydu. Annemin memelerini emerken gözlerimi kısıp ocakta yanan ateşi izliyor ve buğday saplarının yanarken çıkardığı çıtırtıları dinlerken bir yandan da az önce olanları düşünüyordum. Beni sepetin içine sırt üstü yatırdılar ama hemen yüzü koyun dönüp noodle yapan annemi izlemeye koyuldum. Annem hareket ettikçe o iki dolgun su kabağı durmadan zıplıyor bir yandan da beni çağırıyorlardı. Sanki bana gizli bir haber iletmek istiyorlardı. Bazen o hünnap gibi başlarını sanki öpüşüyor ya da birbirlerine bir şeyler fısıldıyorlarmış gibi birbirlerine çarpıştırıyorlardı. Ama çoğu zaman bir aşağı bir yukarı zıplamakla meşguldüler. İki neşeli güvercin gibi bir yandan zıplıyor bir yandan da kuğurduyorlardı. Ellerimi onlara doğru uzattığımda ağzımın suyu akıyordu. Birden utangaç bir tavırla gerginleşiyor, yüzleri kızarıyor, aralarındaki o vadiden zarif ter damlaları süzülüyordu. Onların üzerinde gezinen iki mavi ışık gördüm. Bu papaz Malone'nin bakışlarıydı. Onun o koyu bakışlı gözlerinden üzeri sarı tüylerle kaplı iki küçük el uzanıp benim yemeğimi çalmaya çalışınca kalbimde sarı alevler tutuştu. Ağzımı açıp ağlamaya hazırlandım ama ardından daha da rahatsızlık verici bir şey oldu. Papaz Malone'nin göz yuvalarından çıkan küçük eller yerine geri döndü ama bu kez de onun o kocaman elleri annemin memelerine uzanıyordu. Papaz iri yarı gövdesiyle annemin ardına geçip çirkin ve kocaman elleriyle annemin göğsündeki o iki beyaz güvercini tutuverdi. Kalın parmaklarıyla güvercinlerin tüylerini vahşice okşayıp başlarını sıkıyordu. Benim zavallı su kabaklarım. Benim nazik güvercinlerim. Kanatlarını çırparak mücadele ediyor annemin vücuduna sıkıca gömülüyorlardı. Küçüldüler, küçüldüler. Artık daha da küçülemeyecek kadar küçüldüler. Sonra birden büyümeye, kanatlarını açıp uçma özlemiyle dolup taşmaya başladılar. Uçsuz bucaksız vahşi doğaya doğru uçmak, mavi gökyüzünde salınmak, gökte yavaş yavaş süzülen bulutlara eşlik etmek, rüzgarda yıkanmak, gün ışığında dövülmek, rüzgarla birlikte inlemek, güneşle birlikte şakımak, ardından sessizce yeryüzünde düşüp bir gölün dipsiz derinliklerinde kaybolmak istediler. Feryat figan ağladım, bakışlarım yaştan bulanıklaştı. Annem ve papaz Malory ahenk içinde devinirken annem inliyordu. bırak beni sine eşek. Çocuk ağlamaya başladı dedi annem. Seni küçük piç diye söylendi papaz Mallory. Annem beni kucağına alıp panik içinde sarstı. Bir yandan da özür diler gibi. Bebeğim, oğlum benim, kendi canım, kendi kanımdan olan oğluma ne yaptım öyle ben dedi. Ardından beyaz güvercinleri yüzüme yaklaştırınca beyaz güvercinlerden birinin başını hırsla ve aceleyle emmeye başladım. Ağzım büyüktür ama daha büyük olmamasına yanarım. Ağzım bana ait olan ve kimsenin kolay kolay yutmasına izin vermeyeceğim beyaz güvercinimi bir yılan gibi ısırdı. Oğlum yavaş biraz dedi annem hafiften kıçıma vurup. Güvercinlerden biri ağzımdaydı, diğerini de sıkıca avuçladım. Avuçladığım kırmızı gözlü beyaz bir tavşandı sanki. Onun o büyük kulağını çekince deli gibi çarpan kalbini hissettim. Papaz Mallory içini çekip seni küçük piç dedi. Ona piç deyip durma dedi annem. Gerçekte olduğu şeyden başka bir şey söylemiyorum diye karşılık verdi papaz Mallory. Onu vaftiz etmeni istiyorum. Vaftiz ettikten sonra da ona bir isim koymanı. Bugün tam 100 günlük oldu dedi annem. Papaz Mallory ustalıkla noodle yaparken vaftiz etmek mi? Nasıl vaftiz edilir çoktan unuttum. Sana biraz noodle vereyim daha iyi. Noodle yapmasını şu Huyi kadınından öğrendim dedim. Onunla ne kadar yakınsınız diye sordu annem. Bir şey olduğu yok, sadece arkadaşız diye cevaplandırdı papaz Mallory. Git de başkasını kandır, sana inanmıyorum dedi annem. Papaz Mallory aptal bir gülümsemeyle iyice yumuşamış olan hamuru şöyle bir çekiştirip kesme tahtasının üzerine kapattı. Anlat bakalım diye ısrar etti annem. Papaz Mallory hamuru kesme tahtasının üzerine çarptı, yine ardından çekiştirip açmaya başladı. Hamuru bazen bir yay gibi, bazen de bir yılanı deliğinden çıkarır gibi çekiştiriyordu. Annem bile bu kaba elli yabancının hamuru bir Çinli gibi hünerle yoğurmasına şaştı kaldı. Papaz Mallory belki de dedi, bir İsveçli değilim ben. Geçmişte yaşadıklarım belki de bir rüyadan ibarettir. Sen ne dersin? Annem alaycı bir gülümsemeyle, ben sana o kara gözlü kadını soruyorum, konuyu değiştirme dedi. Papaz Mallory hamuru sanki oyuncağıyla oynayan bir çocuk gibi çekip uzattı. Salladı salladı, bir gerdi bir gevşetti. Elini gevşetince artık bir buğday sapı gibi incelmiş olan hamur bukle bukle kıvrıldı. Tekrar çekince bir at kuyruğu gibi kabardı. Annem hünerlerini gösteren papaza, hamuru ancak kamarat bir ev kadını böyle yoğurabilir diye iltifat etti. Papaz Mallory, tamam anası, artık böyle saçma şeyler düşünme. Sen ateşi iyice körükleyince sana noodle pişireceğim dedi. Ya yemek yedikten sonra diye sordu annem. Yemek yedikten sonra şu küçük piçi vaftiz edip adını koyarız. Annem yapmacık bir öfkeyle asıl senin şu huyu kadınıyla yaptığın çocuklara piç denir dedi. Annemin sözleri havaya karışırken işte tam da o anda Shai Yueleng ve Sima Ting kadeh tokuşturuyordu. Ziyafet sırasında aşağıdaki anlaşmaya vardılar. Misket tüfeği birliğinin eşekleri kiliseye götürülecek, birliktekiler kasabanın çeşitli hanelerinde konaklayacak, Shai Yueleng yemekten sonra bizzat kendisi gidip birlik için bir karargah seçecekti. Shai Yueleng ve misket tüfeği birliğinden 4 koruması Yao Si'nin peşi sıra bizim avluya girince Shai Yueleng su fıçısının yanında dikilmiş, suyun yansıttığı mavi gökyüzüne, beyaz bulutlara ve kendi yansımasına bakarak saçlarını tarayan büyük ablam Shangguan Laidi'yi gördü. Yeterince beslenmiş ve güzel giysiler giymiş, nispeten sakin bir yaz geçirmiş olan büyük ablamın vücudu iyice serpilmişti. Memeleri gururla doğrulmuş, kuru saçları parlak bir siyahlığa kavuşmuştu. Beli incelip yumuşak bir esnekliğe bürünmüş, kalçaları genişleyip yukarı doğru güzelce kıvrılmıştı. 100 gün içinde o sarı ve solgun derisini üzerinden atıp kelebek güzelliğinde genç bir kıza dönüşmüştü. Annemin o beyaz ve hokko burnuna sahipti. İri memeleri ve canlı kalçalarıyla da annemi andırıyordu. Fıçının içindeki suya bakan bu utangaç bakirenin bakışlarında ışıl ışıl parlayan bir dalgınlık vardı. İpeksi saçlarını tahta bir tarakla tararken yüzünün zarif yansımasında on binlerce endişe taşıyordu. Shai Yueleng daha ilk bakışta büyülendi. Yavasi'ye kararlı bir sesle şöyle dedi. Kara kaçan ve misket tüfeği birliğinin karargahı burası olacak. Yavasi ablama, Shangguan Lady, anan nerede diye seslendi. Shai Yueleng daha ablamın cevap vermesini beklemeden Yavasi'yi elinin tersiyle bir kenara itti. Su fıçısının yanına gidip ablama baktı. Ablam da ona bakıyordu. Kız beni hatırladın mı diye sordu hemen. Ablam başıyla onaylarken yanaklarında iki kırmızı bulut süzüldü. Ablam ardına dönüp içeri koşturdu. 5. ayın 5'inden sonra 7 kız kardeş daha önce Shangguan Lü ve Shangguan Fulu'nun kaldığı odaya taşınmışlardı. Kızların eskiden doğu kanadında kaldıkları yerse içine 1500 kilo buğdayın konulduğu bir tahıl ambarına dönüştürülmüştü. Şahüyalem ablamın peşine takılıp içeri giriverdi. İçeri girince Kang'ın üzerinde uyumakta olan altı ablamla karşılaştı. Dostça bir gülümseme takılıp şöyle dedi. Korkma sakın. Biz Japonlara direnmek için gelmiş birbirliyiz. Halkı yağmalamaya gelmedik. Nasıl savaştığımızı gördün. Çok kahramanca, trajik, ateşli ve çağlar boyunca parlayacak bir mücadele verdik. Bir gün gelecek, insanlar bizim yiğitliğimizi sahneye koyup övgü dolu şarkılar dizecekler. Ablam başını eğip örgülerini salladı. Beşinci ayın beşinde gördüğü o sık rastlanmayan sahneyi düşündü. Şimdi karşısındaki adamın o gün üzerindeki parçalanmış üniformasını parça parça çıkardığı anı hatırladı. Şahüyelang, kızım, yok küçük hanım, bizi kader birleştirdi dedi. Anlamlı bir tavırla. Ardından yine avluya çıktı. Ablam onu kapıya kadar geçirip kapının ağzında durdu. Onun doğu ve batı kanadındaki odalara girip çıkmasını izledi. Batı kanadındaki odada Shanguanlu'nun yeşil gözleriyle karşılaşınca korkuyla sıçradı. Ardından burnunu tutarak geri geri odadan dışarı çıktı. Korumalarına şöyle seslendi. Buğday istifini biraz toparlayıp bana kalacak bir yer ayarlayın. Ablam kapının kasasına yaslanıp üzerine şimşek düşmüş bir akasya ağacı gibi çarpılmış omuzlarıyla sarsıla sarsıla kendine doğru gelen kara kuru adama bakıyordu. Baban nerede diye sordu adam. Duvarın bir köşesine gizlenmiş olan Yaosi kendini tutamayıp babası 5. ayın 5'inde Japon şeytanları, hayır yani imparatorluk ordusu tarafından öldürüldü. Dedesi Shanguanfu'lu da aynı kaderi paylaştı diye atıldı. Hangi imparatorluk ordusu? Şeytanlar, cüce Japon şeytanları diye kükredi. Shaoyuan öfkeyle bir yandan abartıyla küfürler savuruyor, bir yandan da Japonlara karşı olan nefretini göstermek için iki ayağıyla yeri dövüyordu. Yeri döverken, küçük hanım, senin intikamın benim intikamımdır. Bu, kan denizi kadar derin intikamımızı bir gün alacağız onlardan. Ailenizin reisi kim şimdi dedi. Shanguanlu diye atıldı Yaosi. Bu sırada ben ve 8. ablam kilisede vaftiz ediliyorduk. Papaz Malone'nin oturduğu evin arka kapısı kiliseye açılıyordu. Evin duvarlarında uzun yıllar içinde rengi solmuş yağlı boya tablolar vardı. Tablolarda sırtlarında kanatları olan kıçı çıplak küçük çocuklar vardı. Hepsi kırmızı tatlı patates gibi tombuldu. Daha sonra onlara melek dendiğini öğrenecektim. Kilisenin sonunda tuğladan yapılmış bir minber vardı. Minberin yukarısında hünnep ağacından oyulmuş sert ve ağır görünen bir adamın heykeli asılıydı. Kötü oymacılıktan mı yoksa hünnepin sertliğinden mi desem oyması zordur. Bu asılı duran adam hiç de insana benzemiyordu. Daha sonra onun bizim Hazreti İsa'mız olduğunu öğrendim. Büyük bir kahraman ve gerçek bir azizmiş. Bunun dışında kilisenin içine gelişi güzel konulmuş, üzerleri toz ve kuş bokuyla kaplanmış olan kilise sıraları da vardı. Annem kucağında benimle ve 8. ablamla birlikte kiliseye girince içerideki serçe sürüsü ürküp uçmaya başladı. Serçeler uçarken pencerelere çarptılar. Kilisenin giriş kapısı sokağa açılıyordu. Annem büyük kapının üzerindeki çatlaklardan sokakta bir ileri bir geri mekik dokuyan siyah eşekler gördü. Papaz Malory yarısı sıcak suyla dolu olan küçük ahşap bir su teknesi getirdi. Suyun içinde ağ biçimde bir su kabalifi yüzüyor, sudan yükselen buhar papazın gözlerini kısmasına neden oluyordu. Ağır su teknesi belini büktü. Onu taşırken kollarını öne doğru uzattığından bacakları çarpılmış gibi duruyordu. Bir an dengesini yitirince teknedeki su yüzüne sıçradı. Güçlükle ilerleyerek sonunda vaftiz töreni için hazırladığı su dolu ahşap tekneyi minberin üzerine koydu. Annem kucağında bizlerle minberin yanına gitti. Papaz Malory beni annemin kucağından alıp teknenin içine koydu. Ayak ucum sıcak suya değer değmez hemen bacaklarımı geri çektim. Attığım çığlıklar boş ve ıssız kisenin içinde yankılandı. Tavan girişlerinde çok güzel bir kırlangıç yuvası vardı. Yavru kırlangıçlar kafalarını yuvadan çıkarıp kara kara parlayan gözleriyle beni izlemeye koyuldular. O sırada anne ve babaları geniş kalkalarında taşıdıkları solucanlarla kırık pencerelerin birinden uçarak içeri giriverdi. Papaz Malory beni anneme geri verdi. Yere diz çöküp koca eliyle suyu karıştırmaya başladı. Kirişte asılı olan hünnep ağacından yapılmış merhametli İsa gözlerini bize dikmişti. Duvarların üzerindeki melekler serçeleri kilisenin ahşap kolonlarından tavan kirişlerine, doğudaki duvarından batıdaki duvarına, kavisli ahşap merdivenlerden yıkıldı yıkılacak çan kulesine ve çan kulesinin altındaki duvara kadar kovalamaya başladı. Ardından yine duvarlarına dönüp dinlendiler. Meleklerin Çıplak kışlarından şeffaf ter damlaları süzülüyordu. Teknenin içindeki suda bir girdap oluştu. Papaz Mallory elleriyle suyun sıcaklığını kontrol ettikten sonra oldu artık, kaynağı değil çocuğu küvete koyabilirsin dedi. Annem beni çırılçıplak soydu. Annemin bol ve besleyici sütü beni bembeyaz bir tombiye çevirmişti. Eğer yüzümdeki ağlamaklı ifadeyi kızgın bir ifadeye ya da ağırbaşlı bir gülümsemeye çevirebilseydim, eğer benim de sırtımda bir çift kanıt olsaydı ben de melek olabilirdim pekala. Duvardaki o küçük tombul çocuklar da erkek kardeşlerim olurdu. Annem beni küvete yatırınca hemen ağlamayı kestim. Çünkü ılık su öylesine rahatlattı ki suyun içinde otururken suyla oynamaya başlayıp etrafa mutluluk çığlıkları ve su damlaları saçtım. Papaz Mallory teknenin içindeki pirinç hacını sudan çıkarıp başıma bastırdı. Ardından şöyle dedi. Bu andan itibaren artık sen de Tanrı'nın sevgili oğullarından birisin. Halleluya. Sonra su kabağından yapılmış bir kepçeyle tekneden bir kepçe su alıp başımdan aşağı döktü. Halleluya. Annem de papazın ardından tekrarlıyordu. Halleluya. Kutsal su başımdan aşağı dökülürken neşeli kahkahalar attım. Annemin yüzünden mutluluk okunuyordu. Annem 8. ablamı da tekneye soktu. Su kabağı lifini alıp ikimize de hafiften ovalamaya başladı. Papaz Mallory de başımızdan aşağı kepçe kepçe su döküyordu. Papazın her su döküşünde daha neşeli kahkahalar atıyordum. 8. ablamsa gittikçe boğuklaşan hıçkırıklar çıkarıyordu. İki elimle o kara kuru küçük ablamı tuttum. İkisine de hala isim koymadık. Hadi onlara birer isim ver dedi annem. Papaz Mallory kepçeyi bir kenara bırakıp bu büyük bir şey, izin ver de iyice düşüneyim dedi. Kaynanam eğer erkek doğurursam ona Şanguan en iyi ismini koymamı söylerdi. Erkek çocukları ağırbaşlı bir isimle daha iyi yetişirmiş derdi annem. Papaz Mallory başını iki yana sallayarak hayır, hayır olmaz. Çocuğa kedi, köpek gibi isimler koymak Tanrı'nın iradesine karşı gelmektir. Konfüçyüs'ün öğretileriyle de bağdaşmaz. Üstad buyurmuştur ki isim düzgün olmazsa dilde doğruyu söyleyemez dedi. Ben bir tane buldum bile, bak bakalım olmuş mu? Oğlana Şanguan Amin diyelim dedi annem. Papaz Mallory gülerek hiç olmamış. Sen sus da biraz da ben düşüneyim dedi. Papaz Mallory ayağa kalkıp ellerini belinin arkasında birleştirip kilisenin yıkılmaya yüz tutmuş kokuşmuş atmosferinde hızlı adımlarla yürümeye başladı. Adımlarının hızı beyninin çalışma hızının dışa vurumuydu sanki. Eskilerden ve şimdilerden, Çin'den ve Batı'dan göksel ve dünyavi isimlerle semboller beyninde dolandı durdu. Annem ona baktıktan sonra bana doğru gülerek ''Vaftiz babana bak hele, sözde sana isim bulmaya çalışıyor, nerede?'' Sanki birinin ölüm haberini verecek birazdan. Sığırcık ağızlı çöp çatan, yavşan ayaklarını çoktan öldü diye şakmaya başladı. Ardından papazın bıraktığı kepçeyi alıp suya daldırdı. Başından aşağı su dökmeye koyuldu. ''Buldum!'' diye haykırdı papaz Mallory. Sokağa bakan kapalı kapıdan 29. dönüşünden birden durup bize dönerek. ''İsmini ne koyacağız?'' diye heyecanla sordu annem. Papaz Mallory tam cevap verecekken giriş kapısında bir gürültü koptu. Kapının dışında bir yaygara vardı. Tüm kapı sallanmaya başladı. Dışarıdan birinin bağırdığı duyuldu. Annem elinde kepçeyle korkuyla ayağa kalktı. Papaz Mallory gözlerini kapının çengeline dikiverdi. O sırada onun ne gördüğünü bilmiyorduk ama yüzünün birden kıpkırmızı olduğunu gördük. Yüzünün kıpkırmızı olmasının öfkeden mi yoksa heyecandan mı olduğunu çıkaramadık. Annem telaş içinde, ''Hadi çabuk ön avluya çıkın.'' dedi. Annem su teknesine doğru eğilip beni kucakladı. Beni kucaklamak için elbette ki elinde kepçeyi fırlatması gerekti. Yere düşen su kabağı kur yapan erkek bir kuba gibi vırakladı. Küvetin içinde bırakılan 8. ablam bas bas bağırmaya başladı. Kapının ahşap sürgüsü kırılarak ikiye ayrıldı. Kapının iki kanadı birden zorla açılınca sürgüde yere düştü. Misket tüfeği birliğinden kel kapalı bir adam bir havan topu gibi içeriye daldı. Kafası papaz Mallory'nin göğsüne çarpınca papaz üst üste birkaç geri adım atarak duvara tosladı. Başının üzerinde şu kıçı çıplak melekler görürdü. Kapı sürgüsü yere düşerken ben de annemin kollarından kayıp şap diye teknenin içine düştüm. Tekneye düşünce etrafa su sıçratmanın dışında neredeyse teknenin içindeki 8. ablamı da ezerek öldürüyordum. Misket tüfeği birliğinden içeriye 5 asker girdi. Kilisenin içindeki manzarayı gördüklerinde yüzlerindeki öfke yavaş yavaş geçti. Papaz Mallory'ye çarpıp az kalsın onu öldürecek olan asker başını kaşıyarak ''Nasıl yani, içeride hala birileri mi var?'' dedi. Diğer 4 askere bakıp sonra konuşmasına ''Buranın yıllar önce terk edildiğini söylememişler miydi?'' Nasıl olur da içinde hala birileri yaşıyor diye devam etti. Papaz Murari eliyle göğsünü tutarak askerlerin yanına gitti. Papazın heybetli görünümü askerleri korku ve şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilemez bir hale soktu. Eğer papazın ağzından yabancı dilde birkaç sözcük dökülse ve el hareketiyle bunu destekleseydi askerler kiliseden kaçacak delik ararlardı. Yabancı bir dilde değil de ağır bir yabancı aksanı taşıyan bir Çince ile konuşsaydı bile askerler bu kadar küstah ve haddini bilmez davranmaya cesaret edemezlerdi. Ama zavallı papaz mükemmel bir Gavami Kuzeydoğu bucağı ağzıyla "Kardeşlerim, ne istiyorsunuz?" diye saygıyla askerlerin önünde eğildi. Bas bas bağırıp ağlamaya başladım. Sekizinci ablam aksine çıt bile çıkarmadı. Askerler ağlamama kahkahalarıyla eşlik ettiler. Sanki bir maymunu izliyormuş gibi papazı baştan aşağı süzdüler. O çarpık ağızlı asker parmağıyla papazın kulaklarındaki uzamış kılları gıdıkladı. "Maymun, ha ha, bir maymun!" diye haykırdı askerlerden biri. Diğer askerler de hep bir ağızdan "Maymuna bakın hele, bir de arkasında bir kadın saklıyor." dediler. "Reddediyorum!" diye bağırdı papaz. "Reddediyorum, ben bir yabancıyım." "Yabancıymış, duydunuz mu?" dedi çarpık ağızlı asker. "Yabancılar ne zamandan beri mükemmel bir Gavami Kuzeydoğu bucağı ağzıyla konuşur oldu. Bence sen bir maymunla bir insanın birleşmesinden doğmuş kırma bir piçsin. Arkadaşlar, eşeklerden birini içeri getirin." Annem beni ve 8. ablamı kucağına aldı. Papazın kolunu çekiştirerek "Hadi gidelim buradan. Bunlarla dalaşmaya gelmez." dedi. Papaz Malory kolunu kurtarıp öne atıldı. Tüm gücüyle eşeği iterek durdurmaya çalıştı. Eşek bir köpek gibi dişlerini göstererek anırmaya başladı. "Çekil şuradan!" diye kükredi askerlerden biri papazın omzundan iterek. "Kilise kutsal bir yerdir. Burası Tanrı'nın toprağıdır. Nasıl olur da burayı ahıra çevirmek istersiniz?" diye karşı çıktı papaz. "Seni sahtekar yabancı şeytan!" dedi yüzü kirece dönmüş mor dudaklı bir asker. Ninem bir keresinde şöyle demişti. Bu adam elini minberin üzerinde asılı olan hünnep ağacından yapılmış İsa'yı göstererek. "Bu adam bir at ahırında dünyaya gelmiş, eşek de atın akrabası sayılır. Sizin tanrınız bu yüzden atlara borçludur. Bundan ötürü eşeklere de borçlu sayılır. At ahırında doğum yapılıyor da kilise niye bir eşek ahırına çevrilemiyor?" Konuşmasındaki mantıkla gurur duyduğu her halinden belli olan asker papaza anlamlı anlamlı bakarak sırıttı. Papaz Malory göğsünde ıstavroz çıkarıp ağlayarak "Tanrım, bu kötü adamları cezalandır. Başlarına şimşek düşsün. Zehirli yılanlar tarafından ısırılsınlar. Japonların havan topları altında ölsünler." diye beddua etti. "Seni hain köpek!" deyip papazın ağzına bir tokat atmak için elini savurdu çarpık ağızlı asker. Aslında papazın ağzını hedeflemişti ama onun yerine bir kartal gagasını andıran burnuna vurdu. Papazın burun deliklerinden patır patır taze kan fışkırıp yere döküldü. Papaz acıyla inleyip iki elini göğe kaldırdı. Büyük bir çarmıhın üzerine çivilenmiş olan hünnep ağacından yapılmış İsa'ya doğru. "Tanrım, her şeye gücü yeten yüce Tanrım!" diye haykırdı. Askerler önce tüm vücudu tozla kaplanmış ve kuş kokuna bulanmış hünnep ağacından yapılmış İsa'ya, sonra da yüzü burnundan akan kanla kaplanmış papaz Malory'e baktılar. Ardından bakışlarını annemin vücudunda bir aşağı bir yukarı gezdirdiler. Annemin vücudunda sanki az önce üzerinde bir grup sümüklü böcek geçmiş gibi yapış yapış izler vardı. O, İsa'nın doğum yerini bilen asker ayaklı bir istiriciyi andıran dilini çıkarıp mor dudaklarını yaladı. 28 eşek de kilisenin içindeydi artık. Kimi kilisenin içinde aylak aylak geziyor, kimi kilisenin duvarlarında sırtını kaçıyor, kimi işiyor, kimi sıçıyor, kimi diğerleriyle uğraşıp kabadayılık taslıyor, kimi de duvarlardaki tozu yalıyordu. "Tanrım!" diye acıyla inledi papaz Murari ama tanrısı olduğu yerde kımıldamadan duruyordu. Askerler beni ve 8. ablamı annemin kucağından alıp eşeklerin arasına bıraktı. Annem dişi bir kurt gibi öne atıldı ama askerler tarafından durduruldu. Eli ayağı yerinde duramayan askerler annemin orasını burasını ellemeye başladı. Annemin memelerine ilk el atan o çarpık ağızlı asker oldu. Mor dudakları ve çarpık ağzıyla öne atılıp benim beyaz güvercinlerimi, değerli su kabaklarımı avuçladı. Annem ağlayarak mor dudaklının yüzünü tırmaladı. Mor dudaklı yüzünde şeytani bir gülümsemeyle annemin üzerindekileri parçaladı. Aşağıdaki sahneyi hayatım boyunca acı içinde hatırlayacağım. Şah Yüelenk bizim avluda büyük ablamla iyice yakınlaşmaya başlamıştı. Gavusan ve adamları kırma bir köpek sürüsü gibi bizim avlunun doğu kanadındaki odanın bir köşesine yer yatağı yapmak için buğday sapları yığıyorlardı. Misket tüfeği birliğinin 5 askeri annemi zorla yere yatırdı. Ben ve 8. ablam eşek sürüsünün içinde boğazımız parçalanırcasına ağlıyorduk. Papaz Malory ayağa kalktı. İkiye ayrılmış kapı sürgüsünün bir parçasını eline alıp askerlerden birinin kafasına geçirdi. Başka bir asker papazın bacaklarını nişanıp ateş etti. Pat diye bir silah sesiyle birlikte papazın bacaklarına saçma yığınları saplandı. Papazın bacaklarından inci tanesi gibi akan damlaları fışkırdı. Elindeki sürgü parçası yere düştü. Yavaş yavaş yere diz çöküp başı kuş bokuna bulanmış hünnep ağacından yapılmış İsa'nın yüzüne baktı. Uzun yıllardır konuşmadığı İsveççesiyle alçak sesle bir şeyler mırıldandı. Sözcükler ağzından bir kelebek sürüsü gibi çıkıyordu. Askerler sırayla annemin üzerine çıkıyorlardı. Eşekler sırayla bir beni bir de sekizinci ablamı kokluyordu. Eşeklerin yüksek sesle anırmaları kilisenin çatısını delip kasvetli gökyüzüyle karıştı. Hünnep ağacından yapılmış İsa'nın yüzünden inci taneleri gibi ter boşandı. Askerler sonunda tatmin olmuşlardı. Annemi ve biz iki kardeşi sokağa fırlattılar. Eşekler de bizim peşimizden sokağa seyirip dişi eşeklerin kokusunu takip ederek sokaklarda dolanmaya başladılar. Askerlerin eşeklerin peşine düşüp onları yakalamaya çalıştığı sırada papaz Malory şarapnellerin bal peteği gibi delik deşik ettiği bacaklarını çan kulesinin sayısız kez çıktığı ve artık yürümekten aşılmış olan ahşap merdivenlerine kadar sürdü. Pencere pervazına tutunarak ayağa kalktı. Kırılmış vitrayların arasından onlarca yıldır yaşadığı ve her yerine ayak izlerini bıraktığı Gavemi Kuzeydoğu Bucağı'nın belediye başkanlığının bulunduğu Dalan kasabasının manzarasını seyre koyuldu. Muntazam bir düzen içinde sıralanmış dizi dizi sazlanan evler, geniş ve gri sokakları olan hutonglar, tepeleri puslu yemyeşil ağaçlar, küçük köyleri çevreleyen ışıl ışıl akan nehirler ve dereler, ayna gibi bir göl, etrafa yayılmış gür sazlıklar, yabani otlarla çevrelenmiş göletler, göçmen kuşların oyun bahçesinde dönen kırmızı bataklık, bir parşömen tomarına çizilmiş gibi ufka doğru genişleyen vahşi doğa, yatan öküz sıra dağlarının altın sarısı ve üzerinde akasyaların açtığı kum tepeleri, başını eğip çıplak göbeği göğe doğru çevrilmiş ve yerde ölü bir balık gibi yatmış olan Şanguanlu ve iki küçük çıplağı görünce yüreğine büyük bir acı oturdu. Gözleri buğulandı, parmağını bacağından akan kana batırıp çan kulesinin gri duvarının üzerine şu dört sözcüğü yazdı. Altın oğlan, yeşim kız. Dipnot. Altın oğlan, Yintong, yeşim kız, Yuni. Ardından yüksek sesle, Tanrım beni affet, diye haykırdı. Papaz Malory kanadı kırık büyük bir kuş gibi kendini çan kulesinden aşağı attı ve sert zemine çakıldı. Beyni taze kuş boku gibi sokağa sıçradı. Ayrım sonu sayfa 130.